Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Bu programda Demokrat Partili yıllar üzerine konuşmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelişiyle beraber 1950 yılı aslında çok partili hayatın başarılı olması, demokrasiye geçiş bakımından kayda değer bir yıldı. Bu yılda ekonomide ciddi bir hareketlenme söz konusu oldu. Keza geçtiğimiz programda ele almıştık. Adeta reform diyebileceğimiz, idari reform diyebileceğimiz hususlar gerçekleşmişti. İşte orduda emekliye ayrılanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefete alışması ve muhalefete göre kendisini dizayn etmeye çalışması, tek parti dönemindeki kimi hataların, Orgeneral Muğla'nın kurşuna dizdirdiği köylülerin akıbetinin araştırılması ve neticede Orgeneral Muğla'nın yargılanması gibi, ezanın yeniden asli şekliyle okunmasına izin verilmesi gibi, aflar marifetiyle tek parti dönemindeki problemlerin aslında ya da bir takım nasıl ifade edelim sıkıntıların, belli kesimlerin incinmiş duygularının adeta tedavi edildiği bir dönem söz konusu oldu. Çünkü uzun bir tek parti dönemi söz konusuydu. Ama burada da yine af konusunda herkesi kapsayan bir af çıkarılmadı. Af olmayan bazı konularda, bazı siyasi konularda ya da şahıslara verilen zarar konusunda da infaz kanununda değişiklikler söz konusu olmuştu. İç göçte bir hareketlenme vardı ve aynı zamanda Bulgaristan'dan da Türkiye'ye yönelik bir göç söz konusuydu. Bu yıl 1950 yılında Türkiye ekonomisi yaklaşık %10'a yakın 9,4 bir büyüme gerçekleştirdi. Bu Türkiye'deki önümüzdeki dönemde Demokrat Parti'nin potansiyeline de işaret ediyordu. Nitekim bugün 1951 yılı üzerine bir genel çerçevede değerlendirme yapacağız, konuşacağız. 1952 yılında da ciddi anlamda ekonomideki değişim, bilhassa tarımsal üretimde, ulaşımda çok ciddi sıçramalar söz konusu oldu. Bu çerçevede de gayri safi milli hasıla büyüme hızı 12,8'e ulaştı. Neredeyse %13'lük bir sıçrama söz konusu. Bu fevkalade önemli tabiatıyla. Bunun birçok dengeyi yeniden ele alması, birçok dengeyi yeniden oluşturması söz konusuydu. 1951 yılında siyasi açıdan bir ara seçim var. Bu ara seçim 16 Eylül'de 17 ilde 20 milletvekilliği için gerçekleştirildi. Bu seçimlerde Demokrat Parti 15 ilde, Cumhuriyet Halk Partisi 2 ilde kazandı. Aslında 1950'de 14 Mayıs'taki seçimlerin neredeyse %90'a varan 88,52 nispetindeki katılımına göre katılımın oldukça düştüğünü görüyoruz. 54,14'e düştü. Yani bu 68.423 seçmenden ancak 1788.857'sinin oy kullanması anlamına geliyordu. Demokrat Parti bu oy katılımdaki düşüşe rağmen güçlü bir şekilde kazandı. Oyların %53'üne yakınını Demokrat Parti aldı. Cumhuriyet Halk Partisi de %38 nispetinde bir oy aldı. Partide geçtiğimiz programlarda ele almıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefeti yıllarını temsil edecek, oradaki pozisyonunu aslında oluşturmaya çalışan genel sekreterliğe getirilmiş Kasım Güley'in burada aday olduğunu, Bilecik'ten fakat seçilemediğini görüyoruz. Kasım Güley bundan sonraki dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Türk siyasi hayatında önemli bir yere sahip olacak, bu seçimi kaybetmiş olmasına rağmen. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde Demokrat Parti'nin uyarılması, ekonominin kötüye gittiği iddiasıyla propaganda yaptı. Demokrat Parti ise muhalefetin bu kötümser iddialarına karşılık biraz önce ifade ettiğim büyüme rakamları çerçevesinde artan refaha ve iyimserliğe işaret etti. Neticede de Demokrat Parti kazandı. Dediğimiz gibi hem önceki yıl %10'a varan bir büyüme hem de içinde bulunduğumuz yıl itibariyle de %13'lük neredeyse bir büyüme söz konusuydu. Bu dönemde işte tek parti döneminin sona ermesinden kaynaklanan, yine geçtiğimiz programlarda işaret etmiştik, bazı radikal grupların daha fazla boy gösterdiğini görüyoruz. Tabii çok partili hayata geçişle beraber o tek parti döneminde daralan siyasi yelpaze genişliyor ama yine daha önce konuştuk, bu yelpazenin ne kadar genişleyeceği önemli bir tartışma konusu. Çünkü bir takım aşırı grupların boy göstermesi sadece CHP'yi değil Demokrat Parti'yi de toplumu da işte müesses nizamı da elitleri de rahatsız edebiliyor. Bunun zaman içerisinde belki genişlemesi söz konusu olabilirdi ama o dönemde uzun tek parti dönemi, işte çok partili hayatın getirdiği imkanlar, dünyadaki değişim, biraz önce ifade ettiğimiz ekonomideki ciddi büyümeler bu grupların önünde de bir potansiyel oluşturuyor. Onlar da biraz kendi radikalliklerini ifade ediyorlar. Nitekim önemli bir problem işte bu dönemde Atatürk heykellerine yönelik saldırılar yapan bir grup peyda oluyor. Bunlar karşısında Atatürk'ün hatırasını ve eserini koruma adı altında bir kanun çıkarılıyor. Böyle bir düzenleme söz konusu. Keza yine bu yıl çok önemli bir başka husus da büyük komünist tevkifatı, daha doğrusu TKP, gizli TKP'nin Türkiye Komünist Partisi'ne yönelik bir tutuklamanın yaşanması. Bu TKP Türkiye'de çok partili hayat yasak olduğu gibi zaten Komünist Parti'nin kurulması yasak ve Komünist Partisi, buradaki Türkiye Komünist Partisi'nden bahsediyoruz. Bu hani sadece bir siyasi fikri savunanlardan oluşan bir parti değil, aynı zamanda Sovyetler Birliği ile onun uluslararası komünterni ile beraber hareket eden, onunla beraber iş gören bir grubun kurduğu parti. Dolayısıyla burada sadece siyasi fikirlere ilişkin bir problem yok. Aynı zamanda o dönem için Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin Türkiye'nin yer aldığı blokla ve Türkiye'ye yönelik iddiaları sebebiyle Türkiye ile arasında ciddi bir problem söz konusu. Dolayısıyla bu TKP aynı zamanda yani sadece komünizm fikrini değil Sovyetler Birliği'nin yükünü de taşıyor. Ama bu dönemde TKP işte ortamın nispi serbestliğinden istifade ederek ciddi bir örgütlenme arayışına giriyor. Zaten o yüzden de bu tutuklamaların büyük boyuta ulaştığını söyleyebiliriz. Gizli faaliyet gösteren TKP işte 1951 yılında büyük bir takibata uğrayacak. 1946'da da böyle bir tutuklama söz konusu olmuş. Ama özellikle Ankara, İstanbul, İzmir'de bir takım üniversite aydınlar arasında 1950'de Barışseverler Cemiyeti adıyla kurulan hareketin ve Nazım Hikmet'in affedilmesi için yürütülen kampanyanın etrafında bir örgütlenme söz konusu oluyor. Bu grup Paris'te 1949'da sol eğilimli bir grubun oluşturduğu İleri Jön Türk Birliği adıyla kurulmuş grupla da ilişkiye geçiyor ve Avrupa ayağını, Avrupa grubunu da oluşturuyor. Fiilen de aslında bu gruba yakın bir kurulmuş parti var. Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi. Bunların gençlik dernekleri var etraflarında. Aslında bu grubun TKP ile ilişkisi de biliniyor ve polis bu grubu takip ediyor tabiatıyla. Bu grup üzerinden aynı zamanda bir gizli örgütlenme de yürütülmüş olması netice itibariyle polisin, istihbaratın işini de kolaylaştırıyor. Bu dönemde daha önce ifade ettiğimiz gibi Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve işte Sovyet Rusya ile arası bozulan, bu yüzden Batı İttifakı'na yanaşan, işte Kore'ye asker gönderen, NATO'ya girmek üzere olan Amerika Birleşik Devletleri ile yakın hani siyasi, iktisadi ve askeri işbirliği anlaşmaları imzalamış olan Türkiye açısından bir probleme dönüşmüş durumda ve Türkiye bu tarihte yurt dışına çıkacak olan Sevim Tarı'nın, işte daha sonra bilinen soyadıyla Belli'nin, Sevim Belli'nin Marsilya'ya gidip bu yurt dışındaki ayakla buluşma faaliyetlerinin öncesinde tutuklanması ve yakalanan üzerinde yakalanan parti belgeleriyle başlayan bir süreç söz konusu. Bu dönemde zaten Türk Ceza Kanunu 141. maddesi ağırlaştırılmış durumda. Burada tutuklamalar devam ederken burada ceza ağırlaştırılıyor. Komünist cemiyet teşkil etmek ve bu cemiyete girmek ve faaliyet göstermek iddiasıyla tutuklamanın mümkün olacağı bir çerçeve açılmış durumda. 184 sanık yargılanıyor. İstanbul'da, Ankara'da askeri mahkemelerde yargılanıyorlar. Bu davalar bir süre tabii devam edecek. Daha sonra kamuoyunun bildiği isimlerin, Türkiye Komünist Partisi bakımından önemli isimlerin tamamının neredeyse bu dönemde tutuklandığını görüyoruz. Bu yargılamalar devam ediyor. Yargılamalarda mahkumiyetler söz konusu. Bu mahkumiyetler bir kısmı işte onlara destek veren aydınların bir kısmının sonra mahkum olmadan beraat ettiklerini görüyoruz. 52 civarında işte Mübeca, Kıray, Beyce, Boray, Sadun Eren gibi isimler. Bunlar hem aydınlar hem de daha sonra Türkiye'deki sol hareketin önemli isimleri olarak isimlerini öğreneceğimiz, kamuoyunun bileceği isimler. Bu 1951 tevkifatı veya tutuklamaları TKP'yi büyük ölçüde hareket edemez hale getiriyor. 60'a kadar bu aşağı yukarı böyle devam ediyor. Dolayısıyla bunun çok iyi yapılmış bir hazırlıkla ortaya konulduğu anlaşılıyor. Dediğim gibi siyasi yelpazenin genişlemesi isteniyor ama bu genişlemenin belli sınırları olduğu düşünülüyor. Bu sınırlar işte sağda bazı radikallere izin vermemek, solda da özellikle TKP etrafındaki sol hareketin gelişmesini engellemek. Çünkü orada dediğim gibi TKP'yi de şunu ayırt etmek lazım. Sadece komünist oldukları için değil, Sovyet Rusya'yla yakın ilişkilerinden dolayı da bir takip etme söz konusu. Bu dönem daha sonra işte bir takım yine daha radikal olduğu düşünülen milliyetçilerin, muhafazakarların da budandığı bir dönem olacak. Yine geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Çok partili hayata geçerken hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde hem Demokrat Parti'nin içerisinde bu aşırı gruplar temizlenmişti. Parti dışına atılmıştı. Bir ortak payda etrafında bir siyasi yelpaze oluşturulmaya çalışılmıştı. Bu yelpazenin dışında kalan, yani bu partinin de dışında kalan kesimlere de, bunlar bazen sol, bazen muhafazakar, bazen milliyetçi camiadan olabilir, bir ciddi sınır çiziliyor. Bu dönem boyunca ortaya çıkan pratik buna işaret ediyor. Bunun altını çizmek lazım. Bu dönemde yine siyasi hayatı etkileyen önemli hususlardan birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve halk evlerinin malları geri alınıyor. Şimdi bu konuda bir düzenleme yapılıyor, kanuni düzenleme. Uzun da bir adı var, onu size ifade etmek isterim. Resmi daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devredemeyeceklerine ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasi partilere terk edilmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve hazineye iadesine dair kanun. Bu 8 Ağustos'ta mecliste kabul ediliyor. Böylece kamunun el koyduğu siyasi partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin malları söz konusu oluyor. Bu kanunun ikinci maddesine göre genel katma ve özel bütçeli dairelerle belediyeler, köyler ve iktisadi devlet teşekkülleri ve müesseseleri tarafından ya da kamu yararına çalışan derneklerden siyasi partilere bedelsiz terk edilmiş olan taşınmazların önceki kayıt sahiplerine geri verilmesi isteniyor. Üçüncü madde hükümlerine göre ise halk evi olarak inşa edilmiş veya inşa edilmekte olan ve 1 Mart 1950 tarihine kadar kısmen ya da tamamen halk evi olarak kullanılmış olup da bir siyasi parti adına kayıtlı taşınmazlar devlet adına kaydedilecektir diyor. Devletin mülkiyetine geçecek yani. Kanunun 10. maddesi de siyasi partilere söz konusu taşınmazları boşaltması için bir ay süre tanıyor. Kanunun gerekçesinde uzun müddet iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, aslında işte dediğimiz gibi tek parti yönetiminin iktidarda bulunmaktan kaynaklanan nüfuz ve otoritesini kendi varlığını güçlendirme ve mali kudretini artırma yolunda kullandığı, bu durumun kamu vicdanını rahatsız ettiği ifade ediliyor. Kanunun meclis görüşmeleri başladığında 6 Ağustos'taki oturumda CHP milletvekilleri görüşlerini açıkladıktan sonra salonu terk ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İnönü konuşmasında kanun tasarısının halk evlerini fiilen ortadan kaldırdığını belirtiyor. İktidar partisi rakibi olan muhalefet partisine kanun teklifi gerekçesinde görüldüğü üzere her biri suç olan fiiller isnat ediyor ve bu isnatları hakikat farz ederek müsaadeye gidiyor diye fikrini ifade ediyor. Partisinin tasarruflarının anayasaya ve kanunlara uygun olduğunu, bunu bağımsız Türk yargıçlarının kabul edeceğini, bu kanunla bu imkanın ellerinden alındığını ifade ediyor ve bu işlemin anayasa aykırılığından bahsediyor. CHP'liler 7 Ağustos'taki oturuma katılmıyorlar. Demokrat Parti Genel Başkanı İnönü'nün sözlerine şöyle karşılık veriyor bu oturumda. Bu kanun tasarısı Halk Partisi'ni mazideki tahakkümün mahsulü olan yüklerden kurtararak onu umumi efkar, kamuoyu yani, karşısına muhalefete daha ehil bir teşekkür olarak çıkabilmesini mümkün kılacak bir imkan verecektir diyor. Kanun 8 Ağustos'ta 362 Demokrat Parti'nin oyuyla kabul ediliyor. 3 bağımsız milletvekili red veriyor. 11 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor ve halk evlerinin binaları bu kanun kapsamına giren, aralarında CHP Genel Merkezi'nde bulunduğu CHP'ye ait taşınmazlar eski sahiplerine ve hazineye devrediliyor. Tabi burada şunun altını çizmek lazım. Özellikle tek parti döneminde Cumhuriyet Halk Partisi farklı teşekkürleri kapatıyor veya kapatmaları için baskı yapıyor. Onların malları da eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma kararı alındıysa ya da hükümet öyle bir tasarrufta bulunmuşsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyor. Mesela bunların en bilineni bugün Ankara'da müze olarak kullanılan Türk Ocakları Genel Merkezi'dir. Tarihi Türk Ocakları Genel Merkezi. Bu Türk Ocakları'nın kendi yaptığı, yaptırdığı, kampanyalarla yaptırdığı bir bina iken Türk Ocakları'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılması yönündeki talimatla beraber Türk Ocakları'nın ayrı bir varlığı söz konusu olmuyor. Ortadan kalkıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne malları, mülkleri devrediliyor. Buna benzer başka örnekler de var. Bu dönemde, tek parti döneminde özellikle parti devlet uygulamasının söz konusu olmasıyla beraber ciddi manada başka derneklerin, partilerin mallarına el koyan bir Cumhuriyet Halk Partisi uygulamasından bahsedebiliriz. Bu aslında bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi tarafından çok partili hayata geçerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemeleriyle yapılması gereken, bu Cumhuriyet Halk Partisi bakımından daha avantajlı olacağı bir düzenlemeydi. Bizim çok partili hayata geçiş sürecinde yine zaman zaman konuşuyoruz. Eksik bıraktığımız hususlardan birisi bu tür tek parti döneminin uygulamalarını ya da mevzuatını, bir takım problemli alanları çok partili hayata geçerken düzeltmeden onları çok partili hayata taşımamız, çok partili hayatın içerisinde bu örnekte olduğu gibi zaman zaman tansiyonu yükseltecek tartışmaları beraberinde getiriyor. Halbuki burada gerçekten siyasi partilerin eşitliği bakımından Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok partili hayata geçerken bu konuda bunu öngörerek bir düzenleme yapması veya bir paket içerisinde tıpkı seçim kanununun olduğu gibi düzenlemeler marifetiyle siyasi sistemi çok partili sistemin mantığına uygun hale getirmesi beklenebilirdi. Ne yazık ki böyle bir imkan söz konusu olmamış. Bu yıl önemli konulardan birisi ücretli hafta tatili ve analık sigortasının hayata geçmesi. Bu çok önemli. İş kanununda bu istikamette değişiklik yapılıyor. Bu yıl Ahmet Hamdi Akseki, din alimi ve Diyanet İşleri uzun yıllar başkan vekili, sonra da başkanlığı yapan bu büyük din aleminin vefat ettiği bir yıl. Hala eserleri, çalışmaları okunan kıymetli bir din alimi. Keza yine bu yıl milli mücadele tarihinde önemli bir isme sahip olan milis komutanı, milli mücadelenin, Kuvayi Milliye'nin ilk başlarında İzmir'in işgaliyle Yunan ordusunun Anadolu'nun içine doğru geldiğinde ilk direnen unsurlardan Yörük Ali Efe'nin vefatı söz konusu. Önemli hizmetleri olan, dediğimiz gibi, milli mücadelede çok önemli bir isim, o da vefat ediyor. Şimdi belki bu yılın en önemli konusu o başlığın ifade ettiğimiz ekonomik büyümenin arkasındaki çerçevede tarımda yaşanan gelişme ve bunun bilhassa makineleşmeye dayanması. Bunu zaman zaman ele alıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki programda daha geniş olarak ele alırız. Bu makineleşme çok ciddi bir tarımda sıçramayı beraberinde getiriyor ürünleri ve aynı zamanda yolların, karayollarının gelişmiş olması pazara ulaşmayı mümkün hale getiriyor. Yani çok basit bir rakam vereceğim. 1156 olan traktör sayısı 1953'te 35 bine sıçrıyor. 1959'da bu rakam 42 bine ulaşıyor. Bu olağanüstü bir sıçrama. Bu beraberinde tabiatıyla ekilen arazilerin çoğalmasına, sulanan arazilerin çoğalmasına, üretilen ürünün piyasaya ulaşmasına ve ortaya çıkan zenginliğin halka yayılmasını beraberinde getiriyor. Bunun arkasında tabii bahsettiğimiz yol vesaire olduğu gibi çok ciddi bir kredi sistemi de var. Tarımsal üretimi, çiftçinin ihtiyaçlarına esas alan Ziraat Bankası etrafında bir kredi genişlemesi söz konusu. Bu o dönemin dünya şartları itibariyle de tarımsal ürünlerdeki fiyat artışı, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik ağırlık, Kore Savaşı vesaire dolayısıyla ciddi anlamda Türkiye'nin elini rahatlatan, Türkiye'ye ekonomik anlamda biraz önce söylediğim gibi %13'e varan bir büyüme imkanı veren, bir sıçrama imkanı veren, buna bağlı olarak da köyden şehre göçü, sanayileşmeyi temin edecek bir zenginliği ifade eden bir imkan veriyor. Bu tarımsal üretim beraberinde kredinin yanı sıra işte tohumda, efendim daha fazla teknoloji, bilgi kullanılmasında Demokrat Parti'nin hırslı bir şekilde tarımsal üretimi artıracak bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu tabii aynı zamanda Demokrat Parti'ye oy veren geniş halk kesimlerinin köylülerin de isteğini ifade ediyor. Esasen demokrasilerin mantığı da bu. İşte oy verenlerin, seçmenlerin istekleri doğrultusunda bütçe ve kamu imkanları bu istikamette şekilleniyor. Evet değerli dinleyiciler, bugün Demokrat Parti'nin belki hani 1950 istisna edilirse ilk yılı olabilecek 1951 hakkında genel bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Aslında bazı konularımız kaldı. Onlara belki önümüzdeki programda yeniden dönebiliriz. Tarımda gelişme, makineleşme olduğu gibi. Mesela bu yıl uluslararası ilişkiler bakımından da fevkalade önemli. Bu yıl Orta Doğu'da mesela çok önemli değişiklikler söz konusu oluyor. İran'da işte petrolün millileştirilmesi süreci başlıyor ama İran Başbakanı öldürülüyor, Pakistan Başbakanı öldürülüyor, Suriye'de bir darbe söz konusu oluyor. Bu yıl Orta Doğu'da işte Süveyş kanalını İngilizler ele geçiriyor. Ciddi anlamda bir alt üst oluşun yaşandığı, daha sonraki dönemlerde de işte Orta Doğu'yu bugüne kadar etkileyecek o Musaddık'a yönelik darbenin başlangıç dönemi. Bunu da dediğimiz gibi önümüzdeki programlarda yeniden ele alırız. Günden Yarına Türkiye ekibi adına hepinize iyi günler diliyoruz.
Dünden Yarına Türkiye.